Ayrım 9, Yazılamayanlar, Sabahattin Önkibar, sayfa 124. FETÖ darbesi Erdoğan'a yaradı. Ancak ifade ettiğimiz gibi Erdoğan, FETÖ ile yaptığı mücadelede türlü dengeleri hesap edip partisi ve iktidarı zarar görmesin istiyor. İktidarın 15 Temmuz darbesinden haberi var mıydı sorusuna gelince, şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler, darbenin yapılış biçimi, Hakan Fidan ile Hulusi Akar'ın süreç esnası ve sonrasındaki duruşları darbenin beklendiği tezini destekliyor. Ancak bunun anlamı eşittir 15 Temmuz tiyatro demek değildir. Dünyada değil Tayyip Erdoğan, hiçbir güç yüzlerce generalin figüran olup hapse gireceği bir tiyatroyu sahneye koyamaz. Kanaatime göre iktidar darbe yapılacağını tarih bilmeksizin öğrenmiş ve kontrolü elinde tutmuştur. Suçüstü yapmak ve örgütü topyekün tasfiye etmek için de planlı davranmıştır. Darbenin hemen öncesinde FETÖ unsurlarına bilinçli sızdırmalar yaparak müdahaleyi erken bir saate çektirip baştan etkisiz kalmaları sağlanmıştır. Tayyip Erdoğan'ın darbe sonrası bu olayı kullanarak psikolojik üstünlüğün yanı sıra mağduriyet, güç ve gerekçe elde ettiği ortadadır. Evet, Erdoğan aslında bu alçak darbe teşebbüsüyle abartısız olarak Türkiye'nin yegane hakimi olmuştur. Türkiye'de bugün şahıs devleti ve hükümranlığı var ve Erdoğan'ın dediği dedik ise bunun sorumlusu Fethullah alçağıdır. Zira bu imkanı o bahşetmiştir. Erdoğan'ın eline verilen FETÖ sopası onu mutlak bir şekilde iktidar yapmıştır. Yargıçtan askere herkes bugün FETÖ'cü ilan edilirim, hain olurum, hapse girerim endişesiyle iktidarın karşısında el pençe divan durumundadır. Siyah Mossad köreleri. Burada kastım kuşkusuz oluşan iklimdir. Her hadise %100 böyle olmasa bile var olan algı ve korku gerçeği budur. Peki bundan böyle Fethullah casuslarının geleceği ne mi olur? Artık CIA, Mossad, BND ve MI6'nın köleleridirler. Onlara marabalık yapacaklar. Başka türlü batıda barınamayacaklarını biliyorlar. Maalesef altın nesil dedikleri iyi eğitimli bir kuşak, güya Allah rızası için bu şekilde yabancı istihbarat örgütlerinin kapısına avcı köpeği yapılmıştır. Bu kölelik en az 20 yıl sürecektir. İşe yaramaz hale geldiklerinde ise sokağa atılacaklardır. Anlamakta zorlandığım husus, bu yaşanılanlara rağmen FETÖ'nün hala çözülüp dağılmamasıdır. Yaptıkları ve sebep oldukları ile emperyal casusluğu %100 tescilli bir manyağın ardına üstelik Allah ve cennet diyerek takılmaları ve hala aynı duruşla ısrar etmeleri normal bir akıl ile izah edilemiyor. Hayır, bunun İslam inancı ile de açıklaması yoktur. Kur'an'da lanetlenen bir ırk, yani Siyonistlerle kader birliği yapmanın İslami bir izahı olamaz. Yaz tatilimde tesadüfen karşılaşıp sohbet ettiğim hapisten yeni çıkmış FETÖ'cülerde pişmanlık gösteren bir belirtinin zerresini görmedim. FETÖ ile mücadele var mı? Bu durum inanç ile afyonlanma ve meczupluk hakikatidir. ABD ile Uzak Doğu'da İslam dışı inanç ve tarikatlarda görünen toplu intihar türü olaylar bu gibilerin dünyadaki benzer örnekleridir. Hadise bağlanmak ve ait olmakla alakalıdır. Görünen Fethullah ölmeden dağılmanın olmayacağı, o öldükten sonra bütün örgütlerde olduğu üzere birkaç parçaya bölüneceklerinden aşama aşama yok olacaklar. Ama hiçbir koşulda artık Türkiye'de taban ve itibar kazanmaları mümkün değil. Toplum vicdanında kirlenmiş ve mahkum olmuşlardır. Kazara FETÖ yandaşı birileri iktidara gelse bile var olamazlar. Hülasa FETÖ belası gerçekte AKP'nin sebep olduğu bir faciadır. Kökleri eski olsa bile yukarıda belirttik, bu iktidar onlara devleti teslim etti. Örgüt ile yapılan mücadele ise sadece iktidarın güvenliği ile alakalıdır. Dikkat edin, bu aralar TSK dışında pek operasyon yapılmıyor. Oysa bu örgüt ile özellikle teolojik mücadele olmasa olmazdır. Bu noktada Diyanet hiçbir şey yapmıyor. Bu arada zengin FETÖ'cülerin tahliye edildiği haberleri sürekli manşetlerdedir. AKP içindeki bu mücadelede samimi isimler bile bu konuda feryat etmektedir. FETÖ'nün en önemli platformlarından biri olan ABAN toplantılarına katılanlar, bugün hapiste olması gerekirken AKP iktidarı tarafından devletin çok çok önemli makamlarına getirilmiştir. Mürit mankurttur. FETÖ'nün bu ülkeye yaptığı sayısız kötülüklerden biri de gençleri İslam'dan uzaklaştırmasıdır. Hem AKP icraatları hem FETÖ gençleri deist, yani Allah'a inanıp dine inanmayan bir çizgiye itmiştir. Hazin olan bir başka husus, FETÖ ile mücadele eden iktidarın diğer cemaatlere yol verip baş tacı etmesidir. Dinci cemaatleşme devlet denen organizasyon için her zaman tehdittir. Özellikle inanç temelindeki cemaatleşmeler mini de olsa devlet içinde devlet inşasıdır. Öyle, çünkü bunlar için otorite, hukuk, kanun, akıl, vicdan, yani her şey kendi cemaat şeyhleridir. Vatan ve bayrak gibi kavramlar bile cemaat felsefesinin üstünde değildir. Öyle olmasa FETÖ'cü pilotlar TBMM'ye ve halka bombalar yağdırırlar mıydı? İslamcı bir tarikat ya da cemaate giren kişi Cengiz Aytmatov'un tanımladığı mankurt misalidir. Düşünmeyi reddeden ve zerre sorgulamaksızın her söylenene iman eden yeni köle biçimi. Hayır, bu teslimiyetin eğitimle alakası yok. Ben ABD'nin ünlü MIT Üniversitesi'nde doktora yapan böyle kölelerin var olduklarına TGRT'de çalıştığım yıllarda tanıklık ettim. Bu hal veya durumun psikolojik yan ötesinde sosyolojik boyutları var. Ayrıca toplumumuzdaki yeni din algısının bu rezil yapılanmalarda rolü büyük. Şeyhin yoksa cennet yok. Bizde din ve İslam olarak anlaşılan maalesef korkulardır. Yaratıcı, yani Allah sevilen değil, haşa, öcü yani korkulandır. Namaz kılmayanın mezarına yılanlar çıyanlar gönderen, kabrine ateşler dolduran bir Allah. Haşa, böyle bir itham yaratıcıya iftira, lakin bizde İslam dini gençlerimize bu eksende sunuluyor. Cehennemde kor ateş, cennette onlarca huri melek ile göl kenarında köşkler. Korku, endişe ve köşklerdeki dik memeli bakire kızlarda servis edilen İslam internet ortamındaki gençleri kesmiyor ve deizme itiyor. İşte İslamcı cemaatler ve şeyhler kendilerine o korku ve mükafatların sigorta acenteleri gibi satıyor. Cehennemi istemiyor, cenneti istiyorsan kurtuluş burada diyorlar. İnsanın cennete ancak ve sadece Allah'ın sevdiği bir kula, yani şeyhe bağlı olunursa gidilebileceğini üflüyorlar. Başka bir ifadeyle şeyhin yoksa yerin cehennem diyorlar. Kısacası, abartısız olarak cemaatler mistik uyuşturucu merkezleridir, nokta. İlaveten oraya girenin çıkması kolay değil. Cemaat gettoları. Şunun için, cemaatlerin kendi gettoları var. Evlilikleri, ticareti aralarında yaparlar. Düğünlerde, ağıtlarda, sohbetlerde baş başalar. Dış dünya ile alakaları şeklidir. Çocukları da bu çarkın içine girer. İtibarları buradadır. Kopmaları durumunda hain ilan edilirler ve tek başlarına kalırlar. Buradan bakınca cemaatlerde din eksenli kabilecilik anlayışı egemendir. Şeyh onların Allah'ıdır. Sadece FETÖ'cülerde değil, bütün cemaatlerde önder ya da şeyh ya Gavs, ya Müceddit, ya Mehdi'dir. Başka bir ifadeyle Allah'ın ve Hazreti Muhammed'in yeryüzündeki vekilidir. FETÖ'cülere göre sümüklü Fethullah haşa Hazreti Muhammed'in bile üstünde, yani Allah ile peygamberler arasında bir yerdedir. Güya istediği zaman Allah ile bile konuşur. Abartıyor değilim. Bunlar ayni ile vaki. Hangi cemaate girerseniz girin, size şeyhleri hakkında kerametler anlatılır. Tamamı uçarlar, yani kanatsız kuşlar gibidir. Pardon, uçmak ne kelime, ışınlanırlar. Göz açıp kapayana kadar İstanbul'dan Mekke'ye giderler. Keza okudukları pirinç tanelerini yutunca kanserliyseniz şifa bulursunuz. Nurcularla Nakşiler. Bu şeyhlerin bazıları düşmek üzere olan uçağı bile düşmekten kurtarır ki, Fethullah sapkını için böyle şeyler bile uydururlar. Tekrar ediyorum, ben bu gibi şeylerin yaşandığı yerde, yani TGRT'de yöneticilik yaptığım için bu tabloya birebir tanıklık ettim ve onları özel yaşama girmeden Takkeli Firavunlar isimli kitabımda özetledim. Cemaatleri kişi bazında cazip kılan en önemli husus aralarındaki müthiş dayanışmadır. Adam mesela kendi cemaatinden olmayan babasını reddederken cemaatinden olan bir Afrikalıya gönlünü ve cüzdanını açıyor. Bu dayanışma o yapıya girenlere aidiyet kültürünü veriyor, oralara perçinliyor. Taşra'dan gelen ezik bir genç ile ailesiyle sorunlu ya da ondan ilgi görmeyen bir delikanlıyı düşünün. Böyle bir yapıda şefkat ve alaka görüyor, kimlik buluyor. Peşi sıra o alakayla din ile soslanınca cemaatin kesin inançlısı oluyor. Türkiye'deki dini grupların genel fotoğrafı budur. İlginç ayrıntı bu cemaatlerin her birinin diğerini sapkın olarak görmeleridir. Kime giderseniz tek doğru kendi cemaatleridir, diğerleri ise gaflet ve küfürde. Aralarındaki ayrılıklar ise çoğu zaman iman ile alakalı konulara kadar gidiyor. Mesela Nurcu gruplarla Nakşi cemaatler arasındaki farklılıklar çok derin. 300 küsur cemaat. En temel iman konularında bile ayrı düşünüyorlar. Her cemaatin fraksiyonlar misali ayrı ayrı kolları var. Nurcular 8 parça, Nakşiler 10 küsur parçadır. Kadirisi, Melanisi, Haznevisi, Rufaisi Türkiye çapında tamı tamına 39 büyük dinci yapılanma var. Bunlara lokal yani yerel olanları eklerseniz 300 küsur cemaat. Hepsi birbirinin zıttı. Aralarında cuma namazı farz değil diyen de var, sigara haram değil diyen de. Kurban İslam'da yok diyen de var, müziğe helal ve haram diyen de. Bunlara ilaveten bir başka ayrışma Kur'ancılarla sünnetçiler arasında. Hülasa Türkiye'de bu cemaatler sebebiyle onlarca ayrı İslam var. Diyanet ise hepsinin ortak karması gibi. Sorsanız cemaatler üstünde ama gerçekte cemaatler koalisyonunu içinde barındırıyor. Cemaatlerin üreme merkezleri ise öğrenci yurtları. Genç nesillere daha çok burada ulaşıp beyinlerini ifade ediyorlar. Yukarıda yazdık, AKP iktidarı maalesef bütün ülkeyi betona boğarken yetecek sayıda öğrenci yurdu inşa etmedi. Kur'an müzik midir? Nedeni cemaatlerin buna karşı çıkması. Bu yapılırsa cemaatler üreme merkezlerini kaybederdi. Ülkemizde halen binlerce cemaat yurdu var. Bazılarında Kur'an öğretiliyor, yani yatılı Kur'an kurslarıdır. Bazılarında ise mürit ya da mürit adayı olan üniversite öğrencileri kalıyor. Kur'an kursları yurtlarının sayısı binleri aşıyor. Kur'an kutsal kitabımız elbette öğretilmeli. Ancak günümüz iletişim çağında bunu internet üzerinden bile yapmak mümkün. Yurt demek Kur'an öğretme olayına siyasi bir boyut kazandırmak olmuyor mu? Geçmiş dönemlerde Kur'an unutulmasın diye böyle bir gelenek vardı. Ancak günümüzdeki teknoloji ile Kur'an'ın unutulması mümkün değil. Bu yurtlarda Kur'an'ın ezberlenmesine rağmen meali noktasında bilgi verilmemesi bir diğer önemli hadisedir. Kurslarda Kur'an adeta müzik yarışmasının güftesi gibidir. Kur'an topluma müzik dinler gibi sunuluyor. Halbuki Kur'an Allah'ın buyruklarıdır, İslam'ın kendisidir. Onun okunup anlaşılması gerekiyor. Öyle iken Kur'an'ın Türkçe mealine bile tepki var. Ayrıca esas olan yaratanın emrini anlamak ise bunun lisanı niye Arapça olsun? Yani eski Arapçayı bilmeyenin İslam'ı öğrenme hakkı olmayacak mı? Kafir kim? Bu gibi konular İslam adına sorulan sorulardan sadece birkaçıdır. Öyle olduğu içindir ki İslam adına onlarca farklı içtihat var. Herkesin dini güya İslam ama gerçekte farklı. Tuhaftır, bütün İslamcılar, dinciler, cemaatçiler İslam'ın sahibi olarak kendilerini görüyorlar. Bu sebeple şahsi çıkarlarına göre dini pekala değiştirebiliyorlar. Abartıyor değilim. Bunların her biri ayrı bir Allah'a inanıyor. İş adamından hizmet ve himmet adıyla zorla para alıyor, buna Allah için diyor. Adam öldürüyor, ciğer söküyor, kelle koparıyor, Allah için diyor. Hırsızlık, yolsuzluk yapıyor. Darül harpte laik devletten çalmak cihat. Yani ben Allah için çalıyorum diyor. Evet, utanmadan yüce yaratanı hırsız ilan ediyorlar. Aralarında çıkar kavgası çıkınca birbirini kafirlikle itham ediyorlar. Sorun FETÖ'cülere, Tayyip onlar için kafirdir. Tayyipçilere sorun, aynı şeyi Fethullahçılar için söylerler. Oysa bunlar birkaç sene öncesine kadar kutlu menzilin yoldaşları değil miydi? Öyle demiyorlar mıydı? Din artık sermayedir. Peki birkaç sene içinde ne oldu da şimdi birbirine kafir ya da mürtet diyorlar? Yeni bir din mi geldi, İslam mı değişti? Olan sadece iktidar paylaşımındaki kavga. FETÖ dedi ki sen artık çekil kenara. Tayyip hayır deyince karşılıklı olarak birbirini kafir ilan ettiler. İşte bizim yıllardır feveran ve isyan ettiğimiz budur. İnancın yani İslam'ın siyasallaştırılmasıdır. Müslümanlık şahsi çıkarlara göre değiştirilip sunulamaz. İslam hiçbir şeye sermaye yapılamaz. Oysa bugün din sermayedir. Yeni kuşağın inanca mesafe koyması işte bunun içindir. İktidar ile İslamcı cemaatlerin inancımız adına sebep olduğu şey toplumu Müslümanlıktan uzaklaştırmak olmuştur. Bazılarınız şaşıracak ama yakından tanığım. İslam'ın lime lime edilmesi sonrasında pek çok imam hatipli ve ilahiyatçı bile deist olmuştur. Şimdi anladınız mı Atatürk'ün tekke ve zaviyeleri kaldırmaktaki büyük dehasını? Atatürk onu yaparak İslam'ın duru temiz kalmasını sağladı. Ne zaman laiklikten ödün verilip inanç istismarı zeminleri yaratılıp mesela cemaatler serbest kaldı, bugünkü kaosa gelindi. FETÖ gitti, başkaları geldi. Gelinen süreçte FETÖ zilletine rağmen iktidar ders çıkarmış değildir. Çıkarmış olsaydı devlet içinde diğer cemaatler baş tacı edilmezdi. FETÖ gitti ama yerine başka dinciler geldi. Emniyette 3 ayrı İslamcı grubun hükümranlığından söz ediliyor. Altını çiziyorum, Türkiye bugün cemaatler devletidir. FETÖ gitti, yerini diğerleri almıştır. Elimi öpen cennete gidecek diyen manyakların köle müritleri şimdi devletin önemli yerlerindedir. Sağlık Bakanlığı'nın menzil grubunun kontrolünde olduğu yazılıp çiziliyor. Keza Nurcu grupların valiler kararnamesine bile müdahale ettikleri dillerde. Milli eğitim politikamız ise facia. Tek amacı orta öğretimi imam hatipleştirmek. Bu gaye uğruna marka okullar iğdiş edilip eğitim kalitesi düşürüldü. Devlet kadrolaşmasında aranan kriter imam hatipli olmak ve cemaat torpilidir. Sorarım size, tablo bu ise ben bu iktidarın FETÖ ile mücadelesini nasıl samimi göreyim? Ama bu cemaatler devlete bağlı demeyin. Düne kadar FETÖ'de öyleydi. Şeyh yani Fethullah ele geçirilince olanlar oldu. Milli güvenlik sorunudur. Yarın aynı şeyin diğer cemaatler için olmayacağının garantisi yoktur. Bugün FETÖ'yü kullanan CIA ile Mossad, yarın diğer cemaatleri niye kullanmasın? Şeyhleri ama vaat ama tehdit ile ele geçirirse o cemaat Türkiye düşmanı yapılır. Buradan hareketle cemaatlerin varlığı ve faaliyeti açık bir milli güvenlik sorunudur. Ve bugünkü iktidarın eşyanın tabiatı olarak bu soruna el atması mümkün değil. Zira bütün cemaatler oy depolarıdır. Aklım hafsalam almıyor. Bilal Erdoğan ile arkadaşları Türgev diye bir vakıf kuruyor. Ve bu vakfa kamu kuruluşları bağış yağdırıyor. Yahu kimin malını kime veriyorsun? Toplanan paralarla New York'ta öğrenci yurdu yapıyorlar ki sadece arsası 30 milyon dolar. Maliyeti yazılanlara göre 70 milyon doları bulacak. Bunu neden devlet değil de o vakıf yapıyor? Bilal Erdoğan böyle bir şeye niçin ihtiyaç duydu? Babası devletin tek hakimi. New York'ta öğrenci yurdu ihtiyacı varsa söylesin, devlet yaptırır. Cemaatlere vakıf örtüsü. Ayrıca Türkiye'de yurt ihtiyacı karşılandı mı ki ABD'de o kadar büyük parayla yurt inşaatı yapılıyor? O kadar parayla Türkiye'de en az 25 tane yurt yapılır. Sadece Türgev değil, benzer çok örnek var. Türkiye adeta vakıfların yönetiminde. Tamamı inanç eksenli vakıflar. Cemaatlerin pek çoğu kendini bu vakıflarda gizleyip meşrulaştırıyor. Bu vakıfların FETÖ benzeri okulları var. Aynı sistemle mankurt yetiştiriliyor. Bunların 10-15 yıl sonra devletin başına bela olma ihtimali var. Tarih tekerrür etsin istemiyorsa ondan ders çıkarmak gerekiyor. Ama çıkarılmıyor. Zira Tayyip Erdoğan o iklimin insanı. Cemaatleri yasaklamayı dini yasaklamak gibi görenlerin içinden geliyor. Oysa İslam'ın bekası adına bunların tasfiyesi olmazsa olmazdır. Her cemaatin ayrı İslam'ı, ayrı camisi olursa orada gerçek Müslümanlıktan söz edilebilir mi? Bugün var olan popüler İslam ideoloji ve sermayedir. İnanmayacaksınız ama Türkiye inanç noktasında o kadar şekilci ve içeriksiz haldedir ki etrafına çok değil, yeminli 10 kişi bulan herkes dini cemaat kurup büyüyebilir ve devletten büyük destekler alabilir. Abartıyor değilim. Göstermelik din artık Türkiye'de kimlik, şapka ve her kapıyı açan altın anahtardır. Türban İslam'ın ve imanın şartı değil. Neredeyse şekilcilikte Vahhabi Suudlularla yarışacağız. Adamlar onlarca yıldır ABD ile Siyonistlerin uşağı ve dinleri Hazreti Muhammed'in İslam'ı değil, İngilizlerin uydurduğu Vahhabi Müslümanlığı. Ama ezan okununca namaza gitmeyeni falakaya yatırıyorlar. Benzer gidişat Türkiye'de de var. Kadın namaz kılmıyor, oruç tutmuyor ama türban takıyor. Oysa saçını gizleme ne imanın ne de İslam'ın şartı. Düşünün, İslam'ın şartını yerine getirmezken türban takıyor. Şekilci ya da siyasal İslam dediğimiz budur. Peki türban niye mi eski oranla fazla benimseniyor? Bu iktidar döneminde yükselen değer yapıldığı için, iktidar çevrelerinde itibar sahibi olmak için türban adeta temel referans. Devlete iş gördürmek için türbanlıların önceliği var ya da algı öyle. Keza devlette iş bulmak için ölçü yine öncelikli olarak türbanlı olmak. Sadece türban olayı değil, Türkiye şekil olarak kabuk değiştiriyor, yani dinciliğe evriliyor. Kayseri gibi 1 milyon civarı nüfusu olan bir üretim merkezinde 5 yıldızlı otellerin dışında içkili lokanta yok. Türkiye dönüşüyor. Bayburt'u Gümüşhane'yi geçtim. Gidin gezin, Rize sahilinde tek bir içkili lokanta bulamazsınız. Bunun adı dönüşümdür. Türkiye şekli İslamcılığa evriliyor. Adımbaşı yeni camiler inşa edilirken tamamının içi boş. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi söyledi camiler boş diye. Bu resmin okunması şudur: Türkiye'de İslam diye diye İslam'ın içi boşaltıldı. Hazreti Muhammed İslam'ının esası kalp kıran Kabe'yi yıkmış gibidir demek değil mi? Öyleyse bugün Türkiye'de ve Orta Doğu'da var olan İslam'ın bu bakışla uzak yakın alakası var mı? Tersine bizde İslam şiddetin ve bayağılığın ideolojisi yapılmıştır. Oysa benim şanlı dediğim Muhammed aleyhisselam, İslam'ın özü erdemdir, sevgidir, hoşgörüdür ki Yunuslarla Mevlanalar yüzyıllar öncesinden bunu yansıttılar. 14 yaşındaki kızların 80 yaşındaki adamla zorla evlendirilmesi gibi İslam öncesi Arabistan yarımadasındaki ilkellikler bugünün İslam'ı olarak sunulamaz. İslam Arap geleneğini sürdürmek değil, muhabbet merkezli sevgi saygı okyanusudur. 9. ayrımın sonu. Sayfa 139.